Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine alışılagelmişin dışında bir görüntülü podcast'le karşınızdayız. Bizi Apple Podcast'ten, Spotify'dan ve diğer podcast platformlarından takip edebiliyorsunuz. Ve bu kez YouTube üzerinden de görüntülü bir şekilde aynı zamanda izleme şansını yakalayabilirsiniz. Konuğum şu anda karşımda, Hedef Filo'da operasyon direktörü olarak görev yapıyor Oğuzhan Avdan. Oğuzhan hoş geldin.
Hoş bulduk Aykut, merhabalar.
Nasılsın?
İyi vallahi, sağ ol, senden.
Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hedef Filo Stüdyo'dayız. Daha doğrusu Hedef Filo Kafe'ye, Hedef Filo Stüdyo'yu kurduk. Ve güzel bir podcast olacak. Çok sağ ol katıldığın için.
Teşekkür ederim, ben de davetiniz için.
Uzun yıllardır otomotiv sektörü içerisinde olduğunu biliyorum. Gerçek bir profesyonel otomotiv açısından. Birçok farklı şirkette çalışmışsın. Hedef Filo'dasın şu anda da. Operasyon direktörü olduğunu biliyorum. Nasıl oldu Hedef Filo ile tanışman? Belki onunla başlayabiliriz.
Tamam.
Ya da istersen önce kariyerini de anlatabilirsin.
Tamam, Hedef Filo'dan başlayayım.
Olur.
Bir aydır aslında Hedef Filo bünyesindeyim. Hedef Filo'yu tabii yani çok uzun, 96'dan beri, 96 yılından mezun olduktan itibaren hep böyle otomotiv sektöründe çalıştım. Otomotiv sektöründe Hedef Filo'yu da biliyorum. Hedef Filo yani müşteriye yakın olması, imajı, dışarıdaki algısı bakımından son derece pozitif bir şirketti benim için. Tabii ki önceden biliyordum ama tabii içine girdikten sonra da içine girince daha çok beğendim. Çünkü kurum kültürü, çalışan profili benim beklediğimden, yani tahmin ettiğimden çok daha iyi seviyede. Hı hı. Kurumsallık anlamında, yönetim seviyesi anlamında çok beğendim ve çok mutlu çalışıyorum. Daha bir aydır buradayım. Çok yeni.
Harika.
Tabii.
Hoş geldin diyebiliriz o zaman.
Çok sana teşekkür ederim. Sağ olun. Daha önce ne yaptım? Yani 96'da mezun oldum İstanbul Teknik Makina. 96'dan beri çalışıyorum aslında. Çok farklı şirketlerde çalıştım otomotiv tarafında. Bir dönem yan sanayi tarafına geçtim. Yine otomotivle ilişkiliydi. Şimdi de artık Hedef Filo macerası başladı. Yeni hedeflerimiz var. Heyecanlıyım. Son derece zorlayıcı bir görev. Zaten ekonomik koşullar zor bir yıl. Hepimiz için ama en iyisini başaracağımıza inanıyorum. Çünkü ekip, evet, harika bir ekip burada şu an.
Onu soracağım zaten, yani biz artık böyle ülke olarak krizlere alışmış durumdayız.
Evet.
Biliyorsun yakın zamanda bir korona kriziyle karşılaştık. Korona kriziyle karşılaştığımızda ülke olarak nasıl reaksiyon verebileceğimizi özellikle iş dünyası çok çok iyi biliyordu. Çünkü çok hızlı hareket edebiliyoruz böyle şeylere alışkın olduğumuz, hı-hı, için. Yakın zamanda da biliyorsun bir deprem ve evet, trajedisiyle karşılaştık. Bir sürü insanımızı kaybettik. Bunların hepsi tabii iş dünyasını etkiliyor. Sen de bir değişik kafasın, aynı zamanda bir mühendissin. Mühendisler de değişik kafa olur açıkçası.
Evet, mühendisler değişik olurlar.
O yüzden de bu bölümde mutlaka senin yer alman gerektiğini düşündük ve konuk ettik. Çok da iyi yaptın, geldin. Hedef Filo Stüdyo'da güzel bir bölüm yapacağız. Bu bölümde biraz böyle otomotiv trendlerini konuşacağız. Biraz senin kariyerini, beyaz yaka yönünü konuşacağız. Tamam. Trendler nereye gidiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. İstersen 2023 yılında ve sonrasında hani mega trendler dediğimiz 2030-40 oralarda neler bizi bekliyor?
Tamam.
Çünkü herkes trendler deyince elektrikli araçları konuşuyor ama artık elektrikli araçlar artık ana akım oldu herhalde.
Evet. Öyle gözüküyor. Elektrikli araçlara geçiş çok hızlı olacak ve oluyor da. Yani Kuzey Avrupa ülkelerinde neredeyse iki araçtan biri elektrikli araç ve yani önümüzdeki 5-8 yıl boyunca da muhtemelen %100 elektrikliye doğru gidiyorlar. Tabii yani hayatımızı aslında hepimizi etkileyen bazı yani global mega trendler var. Bunlardan bir tanesi de dediğin gibi şeydi. Bu teknolojinin artması, araçların elektrikli hale gelmesi, transportasyon. Yani bu konu son derece bu konudaki değişimler, işte gelişmeler bizim hepimizin hayatını etkiliyor. Tabii hani mega trend nedir? Baktığımızda mega trend aslında hani insanlar olarak bizi, toplumu, işte hükümetleri, şirketleri, toplumun yapısını değiştiren uzun vadeli etkiler. Bir tanesi şey, hani nüfusun yaşlanması konusu var aslında baktığımızda. Yani dünyadaki yaşayan insanların yaş ortalaması sürekli yükseliyor. Yaşlanma artıyor. Dolayısıyla bu tabii hani birçok şirket, hükümet için farklı avantajlar yarattığı gibi dezavantajlar da yaratıyor. İşte şirketler burada bu mega trendlerin karşısında bir şekilde kendi pozisyonlarını alıyorlar. Hani bu trende uygun bir iş modeli geliştirmeye çalışıyorlar. Oradan bir kazanç yaratabilecekleri iş modelleri yaratıyorlar. Bir tanesi iklim değişimi. Keza hepimiz çok fazla gündem ve işte birçok yerden etkilerini duyuyoruz. Bunun etkileri devam ediyor ve artarak devam ediyor. Hani bu konuda hayatımızı değiştiren, etkileyen bazı kararlar alınıyor. Bazı işte ürünleri kullanamıyoruz. Ürünleri üretirken farklı malzemeden yapmak zorundayız çünkü iklime zarar vermesin diye. Teknolojik değişim, teknolojideki gelişme bu çok önemli. Hepimizin hayatında telefonlar değişiyor, araçlar elektrikli hale geliyor. Her şey daha çok elektronik,
daha mikroçip,
daha bağlantılı, internet. Şimdi bir çağını bitiriyor, yeni bir versiyona geçiyor. Farklı bir versiyonu
evet,
internet geçiyor.
Evet. Duruma geçiyoruz.
Bunlar aslında bizim hepimizin baktığınızda bir şekilde hayatımızı, yaşam biçimimizi, şirketlerin iş yapma biçimini etkiliyor.
Normal sokaktaki insanın çok bunlardan farkında olduğunu düşünmüyorum. İşte biraz daha öngörüsü olan, bakan, okuyan, senin gibi araştıran, makalelere bakan kişiler bunları daha öngörebiliyorlar. Zamanla hayatımızın içerisine giriyor tabii bu trendler.
Evet, şimdi zaten bu aslında...
O zaman da trend olmaktan çıkıyor, çok özür dilerim.
Trend olmaktan çıkıyor, çok doğru. O zaman da zaten yaşamımızın bir parçası oluyor. Hepimiz bir şekilde, kimimiz işte merak ediyoruz, takip ediyoruz, biraz önceden öğreniyoruz ama bir kısım hani belki işte hayatımıza giriyor zaten, hani mecburen kendi yaşam biçimimizi, davranış biçimimizi istemeden, farkında olmadan adapte ediyoruz aslında bir şekilde.
Otomotiv tarafında peki nasıl beklentiler var? Mesela benim gördüğüm işte tamam, elektrikli araçlar, otonom araçlar, bağlantılı araçlar, işte elektrikli araçların gelmesiyle birlikte çiplerin çok daha fazla olacağını, %30, %40 yanılmıyorsam daha fazla çip olması bekleniyor.
Evet. Şöyle, aslında bununla ilgili bir mega trend daha var. 2050'de bizim yaşamımızı oldukça değiştirecek. Şehirlerin büyümesi. Hı hı. Hani şeye baktığımızda 1950'lerde muhtemelen büyük şehirlerde yaşayan nüfus oranı %30 iken bugün büyük şehirlerde dünya nüfusunun %50'si yaşıyor. İşte 2050-2040 civarında bu 60-65'e doğru gidiyor. Yani insanlar daha çok kalabalık şehirlerde bir araya geliyorlar. Şimdi tabii bunun da şöyle bir ihtiyacı var. İnsanlar bir yerden bir yere erişmek zorundalar. Ulaşım. Nasıl gidecekler? İşte toplu taşıma hayatımızda kendi aracı var. İşte bizim de şirketimizin TikTok firmasının bununla ilgili bir çok başarılı bir iş çözüm modeli
paylaşım
var. Paylaşım ekonomisi var. Bunlar var. Bunlar tabii hani bizim hayatımızı ve otomotiv teknolojisini, otomotiv trendlerini de etkiliyor. İşte bağlantılılık dedin. Hani bağlantılılık çok önemli. Aslında önümüzdeki 15-20 yıl sonra ya da içinde bütün otomobillerin, trafikte seyahat eden, hani hareket halinde olan otomobillerin, sadece otomobillerin değil, işte o toplu taşıma, işte metro, elektrikli skuter belki, ya da işte bu paylaşım ekonomisinin modelinde dahil olan kısa dönem kiralama araçların birbiriyle konuşması, birbiriyle etkileşimi, sadece konum anlamında değil, işte otonom sürüşü de bunun içine dahil edersek aslında daha doğru, daha az kaza riski olan insanlar arasında bir trafik akışı planlaması söz konusu. Şimdi bunlar bizim hayatımızı çok etkiliyor. Çünkü işte benim 7 yaşında bir oğlum var. Şimdi düşünüyorum, yani muhtemelen otonom araç teknolojisi hani bu hızda devam ederse biz... Yani şu anda zaten Kaliforniya'da otonom araçlar yürüyor, testleri yapılıyor. İşte keza Tesla'nın böyle bir şeyi var, inisiyatifi var. Yani 10 yıl sonra diyorum, benim oğlum ehliyet alma yaşına geldiği zaman, işte 12 yıl sonra ehliyet alma ihtiyacı olmayacak. Yani bu jenerasyon ehliyet almak zorunda değil. Çünkü araç kullanmak için ehliyete ihtiyaçları olmayacak. Yani bu bile aslında hani düşündüğünüzde hayatımızı ne kadar değiştiriyor. İşte önceden alışkın olduğumuz bazı işte yaşam biçimi, davranış biçimleri nasıl değişiyor ileride? Bize gösteriyor. Biz bunun farkında olmuyoruz. Biz bu sürecin içinde yaşıyoruz ve hani sonunda kendimizi geriye dönüp baktığımızda böyle buluyoruz. Hı hı. Aa, neler değişmiş hayatımda. İşte 10 sene önce bunu kullanıyordum, artık bu hayatımda değil
şey
gibi değerlendiriyoruz.
O ilerliyor bir de. Evet.
Bir istatistiklere baktım. Daha çok son yıllar içerisinde B ve C segment araçlar satılmış. Daha küçülmüş böyle. Evet. Önümüzdeki yıllarda da böyle mobilitede bu tarz araçların satılması gündemde diye bir şey makale okumuştum. Bunun sebebi ne olabilir sence?
Bunun sebebi iklim olabilir. Yani çevreye zarar verme, daha az zarar verme. Yani doğal kaynakları daha verimli, etkin kullanabilme olabilir. D segmentteki bir araca bindiğinde seni bir A noktasından B noktasına götürüyorsa, ihtiyaç buysa, yani o ufak araçta aslında ayağını yerden kesiyor ve seni bir yerden bir yere ulaştırıyor. Üstelik daha az yakıt tüketimi, daha az ya da işte elektrik tüketimi, park yeri sorunu yok. Bakım onarım maliyetleri daha makul, hani katlanılabilir.
Abonelik modelli şeyler, platformlar da ön planda olacak önümüzdeki yıllarda.
Evet, evet. O hani o sonuçta baktığında bence bunun şeyi biraz bu araç segmentlerinin küçülmesi çok uzun zamandır var. Yani bu hani dünyadaki şeye de baktığımızda, satış adetlerine de baktığımızda daha küçük segmentler, daha böyle hani toplumun büyük kesimi tarafından erişilebilir, ulaşabilir segmentler daha çok talep görüyor. Devletler de bunu destekliyor. Hani bunların vergi oranları ve emisyon durumları çok daha avantajlı. Dolayısıyla çevreye daha az zarar vererek bu ihtiyacımızı karşılıyoruz.
Evet. Bu arada şimdi biz şu anda Hedef Filo stüdyoyu Hedef Kafe'ye taşıdık. Ve ara ara böyle sesler duyabilir bizi izleyenler ya da dinleyenler. Doğal bir ortamdayız. Umarım rahatsız etmiyoruzdur çevreye, zarar vermiyoruzdur bizi dinleyenlere. Onu da böyle dipnot olarak belirtmek istedim. Şeye dikkat ettim. Son yıllar içerisinde geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüm. Otomotiv sektörü moda sektörü kadar çok hızlı değişen bir sektör. Evet. Neredeyse ona yakın yani. O otomobillerin renkleri yıllar içerisinde değişmiş ve siyah ve beyaz tonları ağırlıklı olmuş. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yani bundan bir 30-40 yıl önce %50'den fazla daha renkli otomobiller kullanıyormuşuz. Hı. Konumuzla alakası oldu belki ama bunu neye bağlarsın? İnsan yani mutsuz mu oluyor? Hani renkle mutluluk arasında bir ilişki vardır derler ya.
Bu biraz ama sanki bizim Türk toplumuna özgü olabilir mi? Yani biz böyle hani trafiğe baktığınız zaman işte ya gri otomobil görüyoruz, ya beyaz otomobil görüyoruz, ya siyah otomobil görüyoruz. Hani bizim trafikte akan otomobiller olarak çok böyle farklı renkler çok nadir. Tek tük seçebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi ama Avrupa'da, Amerika'da ya da dünyanın başka ülkelerinde böyle değil. Orada hani burada çok üst segment, işte premium denen bir aracı işte kırmızı ya da işte vişne çürüğü rengi almazken, hiçbir şekilde tercih edilmezken, hani Avrupa'da birçok sayıda o otomobilin aynı modelinin o rengi trafikte dolaşıyor. Biz biraz otomobil renk seçiminde biraz kısıtlıyoruz kendimizi gibi geliyor. Evet, yani biraz böyle tek tip otomobillere baktığınız ya beyaz ya siyah ya gri otomobil görüyoruz. Onun haricinde başka bir renk görmüyoruz. Şey konusuna gelirsek, şimdi eskiden otomobil şirketleri yeni bir model çıkaracakları zaman o modellerin belli yaşları vardı. İşte bilirdiniz bir markada, A markasında şu serisi 7 yılda bir ya da 8 yılda bir yenilenir. İşte arada böyle bir 3. 4. yılında hafif dokunuşlar yaparlar otomobile. Ama komple gövdesi 7-8 yıl sürerdi değişmesi. Evet. Şimdi tabii teknoloji çok ilerledi. Modellemek çok kolay. Hani üretime hızlı şekilde onu döndürüp yeni bir marka model yapmak çok kolay. Dolayısıyla o süreler o kadar kısaldı ki böyle hani 3 yıla indi, 4 yıla indi. Baktığınızda çok hızlı sürede otomobilin komple gövdesi değişiyor. Yeni bir o marka model başka bir marka modele benziyor. Dolayısıyla o biraz da bir şeyle değil. Yani teknoloji gelişti. Kullanılan o tasarım cihazları, bilgisayarların gücü arttı. Modellemelerin gücü arttı. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde...
Malzeme bilimi de çok ilerledi.
Malzeme bilimi çok ilerledi. Araçlar daha güvenli hale evet. geldi. Tabii bizim ülkemizde tam çok emin değilim ama yani Avrupa istatistiklerinde bu ölümlü kazalar oldukça düştü. Yani kaza sayısı çok düştü. Bu tabii otomobiller daha güvenli. Güvenlik sistemleri daha çok ön plana çıkıyor. İşte eskiden sadece direksiyonun üstünde olan işte airbag şimdi yanda var. Direklerde var. İşte kafalıkta var. Arka koltuklarda var. Hani bir şekilde aracı daha güvenli hale getirmek için üretimci firmalar bütün olanakları kullanıyorlar.
Otonom taksilere baktım. Amerika'da test sürüşleri yapıyorlar. Uber var. Bir şirket daha var. Yanılmıyorsam Fisher'di adı. Yanılıyor da olabilirim. Doğrusunu bulup yine podcast'ın açıklama kısmında yazarım. 36-37 tane sensör var. Otomobilin etrafında. İşte Uber gibi giriyorsunuz aplikasyondan. Aracınızı çağırıyorsunuz. Adresinize taksi şoförü olmayan veya işte bir şoför olmayan birisi geliyor ve sizi A noktasından B noktasına götürüyor. Bu inanılmaz bir şey değil mi yani? Olur mu ya da bu gelecekte Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde?
Olur mu'dan ziyade konu olmuş ne zaman olacağı.
De, evet, ha, olmuş konu, zaten de yani şu an.
Konu ne zaman
evet,
olacağına bir kere evet, emin olalım.
Eminiz.
Yani evet. Ona emin olalım. O hayatımıza bir şekilde girecek. Bu tamamen bir zaman meselesi. Hızlı bir şekilde bence adapte olacaktır. Çünkü biz aslında elektrikli otomobille ve bu otonom sürüş teknolojisine sahip otomobillerle bir kırılım yaşadık. Genelde hani toplumlarda böyle benzer değişimlerde bu kırılım yaşandıktan sonra değişim çok daha hızlı gerçekleşir ve toplum
kırılım
büyük...
nasıl oldu? Koronanın etkisi mi ya da daha öncesinde mi?
Bence insanlar hani şunu gördü. Bir kere elektrikli otomobilin yarattığı hem kişisel olarak kendilerine hem topluma hem çevreye ki faydalarını gördüler ve hızlı bir şekilde buraya doğru bir şey başladı, bir kayış başladı. Şimdi aslında bakıyorsunuz o kadar çok mesela Uzak Doğu'da, Çin'de o kadar çok elektrikli araç üreten firma var ki yani sayısı belki 40'tan fazladır.
Evet.
Ve Avrupa tarafında ciddi pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Avrupa'ya gelerek pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Ve
elektrikli araç yan sanayinde de inanılmaz girişimler ortaya çıktı.
Evet tabii. Şimdi bakıyorsunuz yani 40'a yakın bu elektrikli araç üreticisi Çin'de teknolojileri bir kere çok ilerletmişler. İç malzeme kalitesini, o trim kalitesini çok ciddi ilerletmişler. Hani o 10 yıl önce, 15 yıl önce o Çin'de üretilen araçlarla alakaları yok. Hani işleri son derece güzel, konforlu, hani tüketicinin beğenebileceği o kalite seviyesini de yakalamış olarak geliyorlar.
Kopyalıya kopyalıya daha uzmanlaşmış
durumdalar artık. Hem kopyaladılar yani. Hem ortaklık evet. yaptılar bu arada. Evet. Yani birçok o Çinli elektrik üreticisi Avrupa'daki işte o bilinen hani Alman, İtalyan markalarıyla ortak üretimler yaptılar. İşte ortak tasarım çalışmaları yaptılar. Hala ortaklıkları devam ediyor.
Oradaki amaç da zaten Çin devletinin böyle bir politikası varmış. Yani Çin devletinin belli iştirakleri var, kendi şirketleri varmış. Belki startup gibi çalışan. Onlar işte Avrupa'da, özellikle Almanya'da belli konularda iyi olan kişileri, profesyonelleri ülkelerine transfer edip o teknolojiyi, yani o kültürü, o mantığı orada nasıl uygulayabiliriz, yaşatabiliriz uygulamışlar. Birkaç tane benim bildiğim var böyle kişi ve Türk bunlar. Türk seçmelerinin sebebi de şu, yani bizim kültürümüz de Çinlilere çok yakın. Yani bir Alman'ın anlatması başka, bir Türk'ün Alman'ı ve işte Türk kültürünü bilen birinin onları anlatması başka. Böyle bir şeyle karşılaşmıştım.
Evet.
Bu da bir taktik yani.
Çok doğru. Bu Çinli firmalar aslında o tam otomotiv sektörünü geliştirme dönemlerinde Avrupa'nın hani otomotiv firmalarından emekli olmuş o kısmını çok transfer
evet,
ettiler.
Aynen.
Hani gelsin, gelin, buyurun bizim işte ülkemizde çalışın. Avrupa'da ne yapıyorsanız hani gelin ülkemizde yapmaya devam edin şirketlerde. Çok transfer yaptılar o dönem. Ama hani şeye bakıyorsunuz 20 yıllık o işte Çin'in sürecine baktığınızda otomotiv konusunda şu anda geldikleri yer muazzam. Birçok markaları var. Tesla'ya çok iyi rakip olabilecek markaları var. Tabii ne olacak bilmiyorum. Yani Avrupa'dan pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Avrupa'ya ilerlemeye çalışıyorlar. Amerika'ya
her yerde şube açıyorlar bu arada. Elektrikli araçlar. Almanya'da özellikle takip ediyorum. Her yerde bir şey temsilcilikleri var. İnanılmaz evet. Gerçekten. Doğru bir bence strateji.
Evet. Ya petrol bitecek bir gün. Biliyoruz bu sınırlı bir kaynak. Yenilenebilir bir kaynak değil sonuçta. Yenilenebilir kaynağımız belli. Güneş var. İşte dereler akıyor. Hani oralardan yaratabilirsiniz. Yani onun haricinde böyle tüketilip biten kaynaklar bir vadede bitecek. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Petrol de bunlardan bir tanesi. Petrol, doğalgaz bunlar azalacak. Dolayısıyla aslında bugünden o gelecekteki teknolojilerin hazırlanması, planlanması, tasarımlandırması anlamında şimdiden bunları düşünmek lazım. İnsanlık bunu düşünüyor. Yani sonra ne yapacağız? Bu biterse nasıl ısınacağız? İşte nasıl arabamızı hareket ettireceğiz?
Ki zaten bu dönemde yakın zamanda bir enerji kriziyle karşılaşıldı. Mesela Avrupa ülkeleri ona göre alternatifler aramaya başladılar.
Evet.
Onun öncesinde bir çip krizi yaşandı. Evet. Bir tedarik sorunuyla karşı karşıya kaldık. Ona başka çözümler bulmaya çalıştılar.
Evet. Çip krizi mesela çok enteresan. Bunu çok herkes konuştu, bir şekilde yazdılar. Bununla ilgili çok fazla yazı var, çok fazla makale var, röportaj var, konuşma var ama hani ben şunu aslında söylemek istiyorum onunla ilgili spesifik. Yani çip üretimi benim aslında 2018-19'dan beri bir şekilde yatırımcı olarak çip firmalarına takip ettiğim bir konu. Bugün aslında kullandığımız her şeyin içinde mikroçip var. İşte buzdolabının içinden tutun. İşte akıllı hani ütüsünden kurutma makinelerini hepsi çip kullanıyor. Şimdi bu çipi de ikiye ayırmak lazım. Yani bu çok teknolojik üst seviye çipler, işte bu serverlarda kullanılan, bulut sistemlerinde kullanılan çipler. Bir de aslında bizim günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerde, elektronik ürünlerde kullanılan çipler. Şimdi bunların sayısı çok daha fazla ve çip üretimi aslında gerçekten çok komplike bir iş. Şöyle bir şey okumuştum. Bir çip komponenti, malzemesi, o işte tasarımlanması, işte dizaynından itibaren son üretime kadar 70 tane uluslararası sınır geçiyormuş. Ya bu şu demek, her ülkenin kendi ağırlığı var. İşte bir ülke tasarımda çok iyi, işte Asya genelde üretimde çok daha iyi, Kore, Tayvan, yani o taraflar ciddi anlamda büyük çip fabrikaları.
Tayvan zaten %40 falan
TSM,
galiba.
TSM evet çok pazarına. Ciddi büyük bir şeyi var, pazarı var. Ki bir de çok da teknolojik olarak gelişmiş çipleri üretiyor dünyada. Şimdi mesela şöyle de bir örnek var, çok enteresan. Çip üretiminde bir neon gazı kullanılıyor üretimin bir aşamasında. Onun en büyük tedarikçisi Ukrayna şu anda.
Evet. Şimdi o zaman yani.
Yani o zaman sıkıntı yaşamamız evet, normal. Yani oradan ikmal maalesef bir şekilde yavaşlıyor. İşte farklı yerlerden tedarik etmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Farklı ülkelerin farklı bu çip üretim sürecinde ağırlıkları var. İşte kimisi ham madde sağlayıcısı, kimisi teknoloji tasarım sağlayıcısı, kimisi üretim sağlayıcısı, kimisi çip üreten makinayı tasarlayan, kimisi çip üreten makinayı üreten. Farklı ülkelerde farklı ağırlıklar var. Dolayısıyla Bu hiçbir şekilde bir tek ülkenin ya da tek bir coğrafyanın kendi başına çözebileceği bir problem değil. Şimdi şeye bakıyorsunuz, bir de hani dünya da aslında şu anda içinde bulunduğu durum itibariyle kutuplaşmaya tekrar gidiyor. Yani bizim o 10 yıl önce, 15 yıl önce yaşadığımız liberallik, globalizasyon işlerinden biraz daha sanki biz her ülkenin kendi içine kapandığı, kendi coğrafyasına kapandığı ve daha çok kutuplaştığı bir ülkeler dünyasına doğru bir evrildik gibi düşünüyorum. Çünkü şimdi böyle olunca aslında çip üretimi için herkes birbirine muhtaç baktığımızda. Birinin yaptığını birini yapamıyor, öbürünün yaptığını diğeri yapamıyor. Birinde ham madde var.
Çip geçerli değil sadece. Yani tabii, başka tabii. Enerji için, başka şeyler için de geçerli.
Çip
yani.
Bunu en çok, en sıkıntılı yani. Yaşıyor. Çünkü dediğim gibi çip çok böyle üretimi çok kolay olmayan, çok farklı aşamaları olan bir üretim sürecine ve tasarım sürecine sahip. Mesela hızlı bir şekilde arttırmak da çok kolay değil. Çünkü işte mesela Amerika'da Intel yeni yatırım açıkladı. Yatırım büyütmeye çalışıyor. Bu Tayvan'ın Tayvan Semiconductor Amerika'da iki fabrika açıkladı. Hani bunlar bir iki yılı bulur üretime geçmeleri.
Avrupa'nın da galiba.
Avrupa'nın da var keza. Onlar da yatırım yapıyorlar. Tabii muhtemelen bu sene biraz daha iyi bir duruma geleceğiz bence. Gitgide yavaşlayacaktır.
Sohbet iyi gidiyor. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Şeyi soracağım. Müzikle uzun yıllar uğraştığını biliyorum. Nasıl aram, evet. Devam ediyor musun? Çünkü beyaz yakalıların biz biraz da bu yönlerinden de bahsediyoruz podcast içerisinde. Çok da değerli buluyorum bu arada.
Teşekkürler. Devam etmiyorum maalesef. Yani edemiyorum aslında. Lise dönemlerinde klasik müziğe başladım. İşte o zaman bir hani klasik gitar alacağım dedim. Annem, ben dedim ders alacağım, klasik müzik öğrenmek istiyorum. Dediler ki kesin şey, yani böyle başlayacaksın, atacaksın, kalacak orada. Alacağız ama dediler. Yok dedim, kesin gideceğim yani. Hakikaten çok da şansıma çok iyi bir hocayla tanıştım. Yaklaşık bir herhalde beraber bir 4 yıl çalıştık. Yani 4 yıl bana sürekli ders verdi. Hı-hı. Beraber çalıştık. İşte o tabii AKM'nin o zaman hani o AKM yıkılmadan önce o orada işte konserlere de çıkıyordu. İşte ben ona yardımcı oluyordum, yanındaydım. Sonra dedi ki bir gün bana, ben dedi sana daha dedi öğretecek bir şeyim yok. Hani sen kendin ilerlemen lazım ama şey istersen, hani bu işte ilerlemek istiyorsan, ders vermek istiyorsan ben sana dedi bir yer yönlendireceğim seni. Hı hı. Sen git orada dedi, öğrencilerin olsun. Yaklaşık işte üniversite döneminde de devam ettim. Üniversite bittikten sonra da devam ettim. Bir sürü de öğrencim vardı aslında. Klasik gitar dersi veriyordum. Bu tünelde, yüksek kaldırımda. Orada bir mağazada.
Meşhurdur zaten.
Meşhurdur.
Herkes oraya gider.
Yani çok keyif alıyordum açıkçası. Hani çok da oldukça da fazla ilerlemişsin. Sonra iş yaşam başlayınca, şimdi müzik, enstrüman çok nankör bir alettir. Hani sürekli çalman lazım, egzersiz yapman lazım, pratik yapman lazım. Yapmazsan bir süre sonra körelmeye başlıyorsun. Hı hı. O körelmeye başladığın zaman da o motivasyon kaybı yaratıyor. Ya dün yapabiliyordum, bugün yapamıyorum oluyorsun. Yavaş yavaş şey yaptı. Ama tabii ki bir oğlum var 7 yaşında. Onun çok isterim bir enstrüman çalmasını. Başladık bakalım. Denemelerimiz var. Hani sevecek mi, sevmeyecek mi diye. Severse mutlu olacağız.
Süper. Müzik iyidir ya her zaman.
Kesinlikle.
Yani herkese tavsiye ediyoruz.
Kesinlikle.
Bir de bir federasyon hikayem vardı. Galiba orada bir çalışma durumu var. Futbol konusuna da çok girmek istemiyorum.
Futbol yani, konusuna girmeyelim.
Futbola girersek çıkamayız. Biliyorsun yani ülkemizin gerçeği mi diyelim artık, ne diyelim.
Evet.
O hikaye de ilginç ama yani istersen anlat bence.
O da aslında normalde hani çalışma sürecim devam ederken hani işte bir şirkette çalışıyorum. Ablamın eşinin kardeşi doktor. O uzun yıllar bu işi yapıyor ve Futbol Federasyonu'nun içinde de bayağı bir etkinde bir rolde. Bana dedi ki bir gün seni dedi şey yapalım. Federasyon temsilcisi, futbol seni alalım. Bak senin gibi dedi adamlar lazım. Hani alalım gel dedi, tanıştıracağım ben seni. Hı hı. Ben dedim ben çok hani futbolla öyle normalde de şeyim yok. Hani alakam yok. Çok böyle fanatik bir taraftar değilim. Hani sorarlarsa söylüyorum. Hı-hı. İşte Fenerbahçe'yi tutuyorum diyorum ama hani öyle say desen kaç kişi var? Bir kişi belki sayarım, iki kişi sayamam. Neyse.
Keşke söylemeseydin şimdi. Daha sonra yaparsan tekrar bu kayıtlara geçti şu anda.
Bunu silelim. 2 yıl yaptım. Çok da keyifli yaptım. Tabii zor. Yani şöyle zor. Sorumluluğu çok yüksek. Çünkü maçlarda ben tabii üçüncülükten başladım. Hı
hı. Gözlemci dediğimiz kişi sen miydin böyle? Şeyde?
Yok. Şöyle. Hakem gözlemcisi var. Aha. O hakemin tamamen işte saha içindeki performansını bütün maç boyunca takip ediyor. Onun yanında da federasyon temsilcisi
bağımsız
şapkası
biri
var.
Gibi.
Evet, bağımsız. Aha. Yani onunla hani ikisi de federasyon görevlisi ama biri tamamen o maçın organizasyonu, işte stadın durumu, hani soyunma odalarının
daha
durumu,
uyup uyumadığına bakıyorsun.
Prosedürlere bakıyorsunuz. İşte bayrakları kontrol ediyorsunuz. Orada tezahüratta bir kötü bir şey söylenirse onları not ediyorsunuz, rapor ediyorsunuz. Bu böyle bir rol. Çok da keyif aldım, 2 yıl yaptım ama sonra çok zor gelmeye başladı. Çünkü maçlar hafta sonuydu. Hafta sonu olduğu için biraz tabii işte yeni de o zaman oğlumuz oldu, dünyaya gelmişti. Biraz da vakit geçirmek de istiyordum.
Başka onunla. Şehirlere de gidilebiliyor tabii.
Tabii. Aha. İzmir'de yazılıyordu. Aydın'da maç çıkabilir. İşte ağırlıklı bana o dönem tabii İstanbul verdiler ama yine de maç akşam mesela sabah 9'da statta olmanız lazım. 9'dan akşama kadar maç bitiyor, yine gidemiyorsunuz. Çünkü işte doping kontrolü için birisi gelebilir. Ya da işte misafir takımı güvenli bir şekilde işte polis eşliğinde
bayağı sorumluluğu olan bir şey.
Stattan
yani.
Çıkarmanız lazım. Yani onun bütün sorumluluğunu işte güvenlik amiriyle beraber, o da federasyon temsilcisi. Federasyon temsilcisi taşıyor. Dolayısıyla sorumluluğu çok büyük. Çok da keyifli. Çok aslında o dönemde oldukça böyle hani farklı insanlar tanıdım. Hı hı. Onlarla arkadaş oldum. O benim için çok enteresan ve eğlenceli bir deneyim oldu 2 yıl boyunca.
Bence güzel olmuş yani. Peki son bir sorum var. Ondan sonra da veda edip kapatıyoruz. Neden sen bir değişik kafasın?
Ben neden değişik kafayım? Neden değişik kafayım? Çünkü şundan değişik kafayım. Ben çok rutini seven, mevcut işte hani kuralları takip edip motive olan birisi değilim. Hı hı. Ben biraz böyle kendi yolumdan gitmek isteyen çoğunlukla. Çünkü onun artısı da eksisi de benim olsun. Hani ben seçtim, benim yaptım. Çok da böyle bağımlı olmadan kendi ideallerimle, kendi düşüncelerimle, kendi böyle oluşturduğum
daha özgür
değerlerimle hayatta yürümeyi tercih ettim açıkçası.
Anladım.
Çok bağlı olmak, çok böyle bir şeylere güvenerek değil, kendime güvenerek ilerlemeyi tercih ettim. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Kendi farkındalığımı arttırmaya çalıştım. Çünkü o kendinizle ilgili, kendinizi tanıdıkça, kendi farkındalığınızı arttırdıkça o sizi aslında farklı bir seviyeye doğru taşıyor sürekli. Gözünüz daha çok açılıyor, bakış açınız genişliyor. Sebep-sonuç ilişkilerini çok rahat, çok daha rahat kurabiliyorsunuz. Hem ilişkilerinizde, aile ilişkisinde, iş ilişkisinde, toplumda, çevrede bunları görebiliyorsunuz. Yani zor bir soru. Bu biraz bana böyle sürpriz gibi
biraz
oldu.
Biraz daha bunu düşünebilirsin belki.
Düşüneyim bence de.
Peki. Bu olmadı. Çok sağ ol katıldığın için.
Ben teşekkür
ederim. Ediyoruz. Hedef Filo Operasyon Direktörü Oğuzhan Avdan konuğumuz oldu. Bu bölümde hem görüntülü izleyebiliyor dinleyenlerimiz bizi hem de tüm podcast platformları üzerinden, istedikleri platform üzerinden dinleyebiliyorlar. Çok çok sağ ol.
Çok teşekkür ederim tekrar davet için. Harika bir sohbet oldu. Teşekkürler.
Tamam. O zaman yeni bölümde buluşmak üzere.
Buluşmak üzere.